Ayrım 6.
Dolohov iyileşmiş ve bu arada Rostov onunla çok yakın bir dostluk kurmuştu. Dolohov yaralıyken ona tutkuya varan bir sevgiyle bağlı olan annesinin evinde yatmıştı. Rostov'u oğlu Fesya ile arkadaşlığından ötürü sevmeye başlayan yaşlı Maria Ivanovna ona Dolohov için şöyle diyordu. "Ya kontum işte böyle. Bizim şu ahlaksız dünyamızın taşıyamayacağı kadar soylu ve temiz yüreklidir o. Ama iyiliği kimse sevmez, iyilik herkese batar. Şimdi söyleyin Tanrı aşkına, Kont Bezuhov'un yaptığı şu iş doğru bir şey mi? Fedya yaratılıştan temiz olduğu için onu seviyordu. Şimdi şu anda bile onun hakkında en küçük bir kötü söz bile işitemezsiniz ağzından, söylemez çünkü. Petersburg'da hani komisere şaka olsun diye bir şeyler yapmıştı ya ikisi. O zaman o haltı birlikte karıştırmışlardı öyle değil mi? Peki ama sonra ne oldu Kont? Bezuhov'a kesinlikle dokunmadılar. Bütün her şeyi Fedya üstlendi ve neler çekmedi neler. Gerçi rütbesini geri vermediler değil ama söyleyin vermemezlik edebilirler miydi? Ben öyle inanıyorum ki orada cephede onun gibi yiğit erler, onun gibi kahraman yurtsever çocuklar pek fazla değildi. Peki şimdi bu düello ne oluyor yani? Duygu ve onur diye bir şey var mı bu insanlarda? Onu ailesinin biricik oğlu olduğunu bile bile düelloya çağırıp da göğsüne ateş etmek. İyi ki Tanrı acıdı bizlere. Hem niçin yaptı sanki bunu? Zamanımızda başından böylesi maceralar geçmeyen adam mı var? Madem kıskançtı, bakın bunu anlarım, daha önce sezdirmeliydi öyle değil mi ya? Oysa bu öykü tam bir yıldır sürmekteydi. Fedya'nın ona borcu var diye nasıl olsa dövüşmez sanıp düelloya çağırmak. Ne alçaklık, görüyorsunuz değil mi? Ne bayağılık. Siz Fedya'nın nasıl bir insan olduğunu anladınız Kont. Ben bunu biliyorum. Onun için de sizi, inanın bana, bütün ruhumla seviyorum. Pek az insan onu anlar. Öyle gönlü yücedir ki, melek gibidir. İyileştiği sıralarda Dolohov'un kendisi de ondan hiç umulmayacak sözler söylüyordu Rostov'a. Biliyorum diyordu. Beni kötü insan bellemişlerdir. Varsın öyle sansınlar. Sevdiklerimden başka hiç kimseyle ilgilenmek istemiyorum ben. Ama sevdiklerimi de öyle severim ki onlar için gözümü kırpmadan canımı bile veririm. Ötekilere gelince, bu arada sen de varsın. Geri kalanlara bana yararlı ya da zararlı oldukları ölçüde önem veririm ancak. Ve hemen hemen hepsi de zararlıdır, hepsi zararlı çıkar sonunda. Özellikle kadınlar. Evet aziz dostum. Erkekler arasında insanları gerçekten seven, gönlü yüce duygularla dolu soylu kişilere rastlamışımdır. Ama kadınlar arasında ister kontes olsun ister hizmetçi, satılık malı olmayanına rastlamadım henüz. Şimdiye kadar kadında aradığım o günah bulaşmamış aralığı, o yürekten bağlılığı hiçbirinde bulamadım. Öyle bir kadın bulmuş olsam uğrunda yaşamımı verirdim seve seve. Bunlarsa... Eliyle kadınları ne denli küçük gördüğünü belirten bir işaret yapmıştı. Şöyle devam etti. Hem inanır mısın bana, yaşamıma hala bir değer veriyorsam, yalnız ve yalnız öyle melek gibi bir varlığı, beni yepyeni bir yaşama kavuşturacak, tertemiz bir insan durumuna getirecek, beni yüceltecek bir varlığa rastlayacağımı umduğumdandır. Ama sen böylelerini anlayamazsın. Arkadaşının etkisine kapılan Rostov hemen yanıt verdi. Tam tersine çok iyi anlıyorum. Rostov ailesi güzün Moskova'ya dönmüştü. Kış başlarında Denisov da Moskova'ya dönüp onlarda konuk kaldı. Nikolay Rostov'un da Moskova'da geçirdiği 1806 kışının bu ilk ayları hem kendisi hem tüm ailesi için en mutlu ve en şenlikli dönemlerinden biri oldu. Nikolay yeni çevresinden birçok genci babasının evine çekmişti. Vera o sırada 19'unda kusursuz bir güzeldi. Sonya 16 yaşındaydı, yeni açılan bir tomurcuk gibiydi. Daha henüz yarı çocuk, yarı genç kız durumundaki Natasha ise kimi vakit çocuksu davranışlarıyla insanları güldürmekte, kimi vakitte birdenbire büründüğü genç kız tavırlarıyla çevresini büyülemekteydi. Hepsi tek tek çok cana yakın, Filiz gibi genç kızların bulunduğu bütün ailelerde olduğu gibi Rostov'ların evinde de kendine özgü romantik bir aşk iklimi doğmuştu. Öyle ki bu eve ayak basan hiçbir genç bu duygulu ve her zaman bir şeyler herhalde kendi mutluluklarına, gülümseyen genç kızların yüzüne ve konuşmalarına bakıp O birbirini tutmayan ama bütün herkese aynı sevecenlikle yönelen, bekleyiş ve umut dolu cıvıltılarını, hiç nedensiz şamatalarını, durup dururken şarkı söyleyip durup dururken çalışmaya koyuluşlarını izleyip de aynı duyguyu Rostoflardaki genç kızların da içlerinde o sevilmeye hazır oluş ve mutluluğu bekleyiş duygusunu ruhunun derinliklerinde duyumsamadan edemezdi. Rostov'un eve ilk getirdiği gençler arasında ailede Natasha'dan başka bütün herkesin hoşlandığı Dolohov da vardı. Onun yüzünden az kalsın ağabeyiyle kavgaya tutuşuyordu Natasha. Kötü bir insan olduğuna inanmıştı Dolohov'un. Düelloda Pierre'in haklı, onun haksız olduğunu savunup duruyordu hep. İlle de kendi düşüncesini kabul ettirmek amacıyla inatçı bir sesle bağırmaktaydı. Onu bunu anlamam ben. Kötü yürekli, duygusuz adamın biri o. Hem ne demek, senin Denisov'u seviyorum ya işte. Bak o da çapkın mapkın ama seviyorum onu gene de. Ama sana şunu anlatamıyorum bir türlü. Dolohov'da bütün her şey içten pazarlıklı ki ben de bundan nefret ederim. Oysa Denisov... Nikolay kardeşinin sözünü kesti ve Dolohov'la karşılaştırılınca Denisov'un önemsiz kalacağını ima eden bir sesle yanıt verdi. Canım Denisov başka. Dolohov'un nasıl bir ruh taşıdığını anlamak gerekir. Sen onu annesinin yanındayken bir görsen bayılırsın. O kadar iyi yürekli ki. Ben o kadarını bilmem artık. Ama onun yanında huzurum kaçıyor işte. Hem sen onun Sonya'ya aşık olduğunun farkında mısın? Neler saçmalıyorsun? Saçmalamıyorum, bunu kesinlikle biliyorum, görürsün bak. Natasha'nın sezgisi doğru çıkıyordu. Kadınlı ortamlardan pek hoşlandığı bilinen Dolohov, onların evine sık sık gelir olmuştu. Oraya kimin için geldiği, hiç kimse açıkça söylememekle birlikte, kısa süre sonra karara bağlandı. Dolohov, Sonya için geliyordu. Sonya da hiçbir zaman göze alamıyor ama biliyordu bunu. Ve Dolohov gelir gelmez de gelincik gibi kıpkırmızı kesiliyordu. Dolohov gerçekten de Rostov'larda sık sık yemek yemekte ve onların gittiği hiçbir temsili kaçırmamaktaydı. İyogel'in Adoles Kontes için verdiği ve Rostov'ların hiç kaçırmadığı balolara o da gidiyordu şimdi. Dipnot, Adoles Kontes, ergenlik çağına gelmiş kızlar. Herkesten fazla Sonya ile ilgilenmekteydi. Ona öyle bir bakıyordu ki yalnız hiç makyaj yapmayan Sonya değil, yaşlı kontes ve dahası Natasha da bu bakışı görünce kızarıyorlardı. Belliydi ki bu güçlü tuhaf adam bir başkasını seven o zarif esmer genç kızın çekiminden kurtulamıyordu ve bir türlü onun etkisine karşı koyamıyordu. Rostov, Dolohov'la Sonya arasında bir şeyler geçtiğini anlamıyor değildi. Ama bu yeni ilişkinin ne türlü bir şey olduğunu kestiremiyordu. Kesinlikle birine aşıktırlar diye düşünüyordu Sonya ve Natasha için. Ama artık Sonya ile Dolohov'un yanında kendini eskisi gibi rahat duyumsamamaktaydı. Bu yüzden de eve giderek daha az gelmeye başladı. 1806 güzünün başında bütün herkes Napolyon'la girişilecek savaştan söz etmeye başlamıştı gene. Bu konuda geçen yıla oranla daha fazla heyecan duyuluyordu. Yalnız 10 kura'nın askere çağrılması değil, yedeklerin binde 9'unun da silah altına alınması kararlaştırılmıştı. Her yerde Bonapart adı geçince lanetler yağmakta, Moskova'da yakında başlaması beklenen savaştan başka hiçbir şeyden konuşulmamaktaydı. Savaş için yapılan hazırlıklar Rostov ailesini, Nikoluşka'nın kesinlikle Moskova'da kalmak istememesi, Denisov'un işinin bitmesini beklemesi ve yortudan sonra onunla alaya dönme kararında olması bakımından ilgilendiriyordu yalnız. Yaklaşan ayrılık Nikolay'ın eğlenmesine engel olmamakta, tersine onu bir kat daha eğlenmeye sürüklemekteydi. Vaktinin çoğunu ev dışında, çeşitli şölenlerde, gece toplantılarında, balolarda geçiriyordu. 11. Noel yortusunun 3. günü Nikolay öğle yemeğinde evdeydi. Bu aslında son zamanlarda pek seyrek yaptığı şeylerden biriydi. Nitekim yemek bir veda yemeğiydi. Zira Denisov, haçın suya atılması yortusundan hemen sonra alaya dönecekti. Yemekte 10 kişiydiler. Bu arada Denisov'un yanı sıra Dolohov da vardı. Rostovların evindeki romantik aşk iklimi o yortu günlerinde olduğu kadar hiçbir vakit o kadar güçlü bir biçimde duyumsanmamıştı. Evdeki bu hava mutluluk anlarını yakala, kendini zorla sevdir, aşık ol. Dünyada biricik gerçek budur, gerisi saçma. Bizler de işte burada bununla uğraşmaktayız der gibiydi herkese. Nikolay her zamanki gibi iki çift atı bitkin düşürünceye kadar dolaştıktan, öğleyken bile çağrıldığı ve gitmek istediği bütün her yere gitmeye vakit bulamadan, tam sofraya oturacağı sırada gelmişti eve. İçeri girer girmez de evdeki o romantik aşk ikliminde bir gerginlik, kimi insanlarda tuhaf bir huzursuzluk sezmişti. Sonya, Dolohov, yaşlı kontes ve biraz da Natasha özellikle heyecanlıydı. Nikolay yemekten önce Sonya ile Dolohov arasında bir şeyler olup bittiğini anladı hemen. Ve yemek boyunca her ikisine karşı da büyük bir sevgi göstererek onları kırmamaya özen gösterdi. Yortunun üçüncü günü olan o günün gecesi, İyogel'in, dans öğretmeninin adı İyogel'di. Her bayram bütün erkek ve kız öğrencileri için verdiği balolardan biri vardı. Natasha ağabeyine, Nikolenka sen İyogel'e gidecek misin diye sordu. Ne olursun gel, senin gelmeni özellikle istedi. Vasili Dimitriç, bu Denizov'tu, da geliyor. Rostov'larda Natasha'nın şövalyesi rolünü şakadan üstlenmiş olan Denizov hemen atıldı. Kontes'in buyruğu olsun da ben gitmeyeyim mümkün mü hiç? Nikolay, yetişirsem gelirim dedi. Arharov'lara söz verdim, onların bu gece toplantısı var. Dolohov'a dönerek sordu, ya sen? Sorar sormaz da buna yapmaması gerektiğini duyumsadı. Nitekim Dolohov yan gözle Sonya'ya baktıktan sonra soğuk, dahası öfkeli bir tavırla ''Evet belki gelirim'' diye yanıt verdi. Nikola'ya kulüpteki şölende Pierre'e baktığı gibi baktı yeniden. Bir şeyler geçmiş olsa gerek diye düşündü Nikolay. Dolohov yemekten hemen sonra ayrılıp gidince de bu varsayımın doğruluğuna büsbütün inanıp Natasha'yı yanına çağırdı. Natasha koşarak geldi ve Utku kazanmış gibi bir tavırla ''Ben de seni arıyordum'' dedi. Demiştim sana ama sen inanmak istemedin. Al işte, Sonya'ya evlenme önerdi seninki. Bu süre içinde Nikolay, Sonya'yla pek az ilgilenmişti gerçi, ama bunu işitince gene de içinde bir şey kırılır gibi oldu. Dolohov, çeyizi olmayan, anasız babasız Sonya için iyi ve dahası kimi bakımlardan parlak bir kısmetti aslında. Yaşlı kontese ve sosyetedekilere göre, onun önerisini geri çevirmek hiç doğru değildi. Bu yüzden de Nikolay olayın daha başını işitir işitmez içinde Sonya'ya karşı bir öfke duydu ve çok iyi olmuş. Pek doğal ki artık geçmişte verilmiş çocukça sözleri unutması ve yapılan öneriyi kabul etmesi gerekir demeye hazırlandı. Ama bunu söylemeye fırsat bulamayacaktı. Natasha gene düşün bir kez diye söze başladı. Sonya kabul etmedi, kesinlikle geri çevirdi. Bir an sustuktan sonra da açıkladı. Ona başkasını sevdiğini söyledi. Nikolay, elbette benim güzel Sonya'm başka türlü davranamazdı ki zaten diye geçirdi içinden. Natasha devam etti. Annem ona ne kadar yalvardıysa da etkileyemedi, o gene dediğim dedik. Zaten biliyorum ben, ağzından bir söz çıkmaya görsün kolay kolay geri almaz. Nikolay darılmış gibi, demek annem yalvardı ona dedi. Natasha, yalvardı evet diye yanıt verdi. Sana bir şey söyleyeyim mi Nikolenka? Darılma ama biliyorum ki onunla evlenmeyeceksin. Nedense kesin olarak biliyorum onu anlayacağını. Nikolay, hadi canım sen de dedi. Orasını kimse bilmez. Her neyse ben şimdi onunla konuşmalıyım. Sonra birden gülümseyerek ekledi. Ama ne tatlı kızdır şu Sonya. Hem de ne tatlı dedi Natasha. Onu hemen yanına gönderiyorum. Koşarak uzaklaştı. Bir dakika sonra da ürkek, şaşkın ve suçlu bir tavırla Sonya girdi içeriye. Nikolay genç kıza yaklaşarak elini öptü. Delikanlının bu seferki gelişinde böylece ilk olarak baş başa kalıyor ve sevgilerinden söz etme fırsatını bulmuş oluyorlardı. Nikolay önce çekingen bir sesle Sonya dedi. Sonra gittikçe daha yüreklenerek devam etti. Eğer hem parlak hem de sizin için çok iyi olan bir kısmeti tepmek istiyorsanız başka. Yalnız bilin ki o son derece iyi ve soylu bir insandır, benim arkadaşımdır. Konuşmasını sürdürecekti ama Sonya telaşla sözünü kesti. Artık geri çevirdim dedi. Nikolay duraksayarak konuştu. Eğer bunu benim yüzümden yaptıysanız korkarım ki benim üzerimde. Sonya gene onun sözünü kesti. Ürkek bir bakışla genç adama yalvarır gibi konuşuyordu. Bana bunu söylemeyin Nikolay. Hayır, söylemeliyim. Belki de bu benim için bir çeşit kendini beğenmişlik gibi görülür ama ne olursa olsun söylemem gerekiyor. Eğer onu benim yüzümden geri çevirdiyseniz size gerçeği olduğu gibi açıklamalıyım. Öyle sanıyorum ki sizi herkesten çok seviyorum. Sonya kıpkırmızı kesilmişti güçlükle, bu kadarı bana yeter diyebildi. Nikolay devam etti. Hayır, ben binlerce kez aşık olmuşumdur, kuşkusuz daha da olurum. Gerçi size karşı duyduğum sevgi, güven ve arkadaşlığı başka hiç kimseye karşı duymuyorum ama. Sonra daha gencim. Annem böyle bir şey olmasını istemiyor henüz. Kısacası size hiçbir konuda söz veremem. Dolayısıyla rica ederim, Dolohov'un evlenme önerisini düşünün bir daha. Arkadaşının soyadını güçlükle söylemişti. Bana bunları söylemeyin dedi Sonya. Ben sizi bir kardeş olarak seviyorum, hep de seveceğim. Başka hiçbir şeye de gerek duymuyorum. Nikolay, siz bir meleksiniz dedi. Ben size yakışmıyorum. Yalnız sizi aldatmaktan korkuyorum. Ve eğilip bir kez daha genç kızın elini öptü. 12. Moskova'nın en neşeli baloları İyo geldi verilirdi hep. Bunu herkes söylerdi. Yeni öğrendikleri figürleri deneyen ergin kızlarını seyre gelmiş anneler de, neredeyse bayılacak duruma gelinceye dek dans eden genç kızlar da. O balolara küçüklerin arasına lütfen katılıyormuş görüntüsüyle gelen ama iyi eğlenceyi orada bulan, yaşça daha büyük genç kız ve erkekler de aynı şeyi söylerdi. O yıl bu baloların sonucu iki evlilik oldu. Sevimli iki genç kız kardeş olan Prenses Gonçakovalar, kısmet bulmuş ve çok geçmeden evlenip bu baloların ününe ün katmışlardı. Bu baloların başlıca özelliği kadın ya da erkek bir ev sahibinin bulunmamasıydı. Burada oradan oraya tüy gibi uçan, herkesin önünde sanatının kurallarına uygun bir biçimde ayaklarını birbirine vurarak selam veren ve bütün konuklarından ders başına ücret alan iyi yürekli İyogel vardı ev sahibi yerine. Bir başka özellik de, bu balolara yalnız ve yalnız ömürlerinde ilk kez uzun giysi giymiş, 13 ya da 14 yaşındaki genç kızlar gibi dans edip eğlenmek isteyenlerin gelmesiydi. Genç kızların pek azı dışında hepsi güzeldi ya da en azından güzel görünmekteydi. Öylesine neşeliydiler ve gözleri öylesine coşkun ve sevinçle parıldıyordu. En iyi öğrencilerin, içlerinde en iyisi Natasha, zarif davranışlarıyla hemen göze çarpıyordu. Kimi vakit padoşal bile oynadıkları oluyordu. Ama bu son baloda yalnız ekozejler, anglezler ve henüz moda olmaya başlayan mazurka gibi danslar yayılmaktaydı. İyogel baloyu Bezuhov'un evindeki salonda veriyordu ve herkesin dediğine göre çok güzel bir baloydu bu. Birçok güzel genç kız vardı. Rostovalar da bunların arasındaydı. İkisi de o gece özellikle mutluluk ve neşe içindeydiler. Dolohov'un evlenme önerisinden, bu öneriyi geri çevirişinden ve Nikolay'la aralarında geçen konuşmadan sonra gururu iyice okşanmış olan Sonya ise, daha evde hizmetçi kızın örgülerini taramayı bitirmesine fırsat vermeden fırıl fırıl dönmeye koyulmuştu. Ve şimdi baloda bütün varlığı coşkun bir sevinçle ışık saçıyordu işte. Natasha ise hem ilk kez uzun bir tuvalet giydiği, hem de ilk kez gerçek anlamda bir baloya katıldığı için en az Sonya kadar gurur duymakta ve daha da büyük bir mutluluk içinde çalkalanmaktaydı. Pembe kurdeleli beyaz muslin giysiler giymişti ikisi de. Natasha baloya gelir gelmez hemen aşık olmuştu. Özellikle bir kişiye aşık değildi, hayır, bütün herkese aşıktı. Gözlerini kime çevirirse, bir an için kime baksa hemen ona aşık oluyordu. İkide bir koşup Sonya'ya yaklaşıyor ve ah ne güzel diyordu. Nikolay ile Denisov salondan salona dolaşmakta, abilere özgü bir sevecenlikle dans edenlere bakmaktaydı. Denisov, ne sevimli şey dedi, çok da güzel bir kız olacak. Kim? Denisov bir an sustu, sonra gene konuştu. Üstelik olağanüstü dans ediyor, o ne incelik. Sen kimden söz ediyorsun kuzum? Denisov öfkeyle bağırdı. Kimden olacak, kız kardeşinden? Rostov alaylı alaylı güldü. Belki bir şeyler de söyleyecekti ama tam o sırada İyogel yaklaştı yanına ve ''Siz benim en iyi öğrencilerimden birisiniz sevgili kont'' dedi. ''Kesinlikle dans etmelisiniz. Bakın burada ne çok güzel genç kız var.'' Sonra da aynı dileği eski öğrencisi Denisov'a yineledi. Denisov hemen gülerek yanıt verdi. Hayır dostum, ben yalnız seyredeceğim. Derslerinizden yararlanmakta ne kadar yetersiz olduğumu anımsamıyor musunuz sanki? Iogel onu avuttu. Yok canım, yalnız biraz dikkatsizdiniz, hepsi bu. Ama müthiş bir yeteneğiniz vardı. Yeni moda mazurkayı çalmaya başlamışlardı. Nikolay Iogel'i kıramayacağını anladı ve Sonya'yı dansa kaldırdı. Denisov ise yaşlı bayanların yanına oturdu. Kılıcına yaslanarak ayağıyla tempo tuta tuta, neşe içinde bir şeyler anlatmakta, onları güldürmekte, aynı zamanda da dans eden gençleri seyretmekteydi. Iogel hep önde, hep gurur duyduğu ve en iyi öğrencisi saydığı Natasha ile dans ediyordu. Önce kendisi ince ayakkabıların sardığı küçük ayaklarını sık sık devindirerek uçarcasına geçti salondan. Onun ardından çekingen bir tavırla ama figürlerinde son derece dikkatli olan Natasha geliyordu. Denisov gözlerini ondan ayırmıyordu. Kılıcıyla başkalarına dans bilmediğinden ötürü değil de yalnız dans etmek istemediğinden ötürü oturduğunu belirtmek istiyormuşçasına tempo tutuyordu hep. Bir figürün ortasında önünden geçen Rostov'u yanına çağırdı. ''Hiç de öyle değil işte'' dedi. ''Şimdi bu leh mazurkası mı sanki? Ama gene de çok güzel dans ediyorlar.'' Denisov'un leh mazurkası eşliğinde dans edişiyle Polonya'da bile ün saldığını bilen Nikolay koşarak Natasha'ya sokuldu hemen. ''Git hemen Denisov'u dansa kaldır'' dedi. ''Müthiş dans eder.'' Natasha incecik iskarpinli ayaklarını hızla devindirerek salonu boydan boya utangaç bir süzülüşle geçti ve Denisov'un oturduğu köşeye yöneldi. Herkesin kendisine baktığını ve kendisini beklediğini biliyordu. Bulunduğu yerden bakınca Denisov'un İlkin dansa yanaşmadığını ama gene de keyfinden uçtuğunu gördü Nikolay. Koşar adım yanlarına gitti. Natasha, çok rica ediyorum Vasili Dimitriç diyordu. Hadi başlayalım ne olur, rica ederim. Denisov direnmekteydi. Hiç olur mu? Kesinlikle olmaz. Bağışlayın beni kontes. Nikolay atıldı. Hadi Vasya, yeter nazlandığın. Natasha, bütün gece size şarkı söyleyeceğim diye vaatte bulundu. Denisov kılıcını tutan kemerini çözdü. Küçük büyücü, bana her istediğini yaptırıyor. Ve ortaya çıkıp damının elini sımsıkı tuttu. Başını yukarı kaldırdı, tempoyu beklerken bir ayağını yana doğru açtı, hazırdı. At sırtında koşarken olduğu gibi mazurka oynarken de Denisov'un kısa boyu göze çarpmazdı. Şimdi genç ve yiğit görünüyordu, kendisi de bunu duyumsuyordu. Tempoyu bulunca şakacı bir tavırla meydan okuyormuş gibi yan yan damına baktı. Sonra birdenbire ayağını yere vurdu ve top gibi yaylanarak yerinden fırladı. Damını da ardından sürükleyerek ortada çember biçiminde yığılmış insanların önünden uçarcasına geçti. Salonun yarısına kadar tek ayağının üzerinde kaydı sessizce. Sanki önünde duran iskemleleri görmüyor ve onların üzerine gidiyordu. Sonra mahmuzlarını birbirine vurup şakırdatarak bacaklarını iki yana açtı. Topuklarına basarak bir saniye kadar durdu. Mahmuzlarıyla ortalığı çınlatırcasına hep aynı yere vurarak hızla döndü ve sağ ayağını sol ayağına çarpıp çemberin içinde uçmaya koyuldu. Natasha onun ne yapacağını içinden gelen bir sezgiyle anlıyor, nasıl olduğunu kendi de bilmeden ardından giderek kendini ona bırakıyordu. Denisov genç kızı bir sağ bir sol kolundan fırıl fırıl döndürmekte, kimi vakit bir dizini yere vurup onu çevresinde dolaştırmakta, sonra yeniden ayağa fırlayarak sanki hiç soluk almadan bütün odalardan geçmek tasarısındaymış gibi hızla ileri atılmaktaydı.